Devotion, devotion, I feel devotion, dunks and talks Euroleague'e hoş geldiniz.
Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Erdem. Karşımda Mert'le beraber DNT Euroleague'in dördüncü bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Mert nasılsın abi?
İyi de sen nasılsın Erdem?
İyidir olsun. Korona mücadelesine devam ediyoruz evde. Abi iki hafta, daha doğrusu iki maç oynandı bu
Aynen.
hafta.
Çarpılsın.
Toplamda aynen toplamda temsilcilerimizin dört karşılaşması vardı. Biz geçen hafta ne demiştik tam hatırlamıyorum ama iki Efes ikisini de kazanır. Fener'in işi biraz zor demiştik.
Aynen.
Efes bizi ilk maçta biraz üzdü. Fener beklentimiz de gitti diyeceğim ama biraz daha kötü gitti yani. Bu kadar fark yemesini beklemiyorduk açıkçası. Biraz teker teker maçlara değinelim. Efes'le başlayalım abi. Efes Bayern maçıyla başlayalım. Neler düşünüyorsun?
Abi hani maçı izlerken ilk başta biraz gergindim. Hani Efes maçı kaybedecek falan filan diye. Çünkü Bayern'de takım halinde iyi oynuyordu. Hem savunma hem hücumu iyi yapıyorlardı. Her zaman yaptığı gibi işte, forvetlerdeki hareketliliği sağlamışlardı. Efes olması da pek cevap veremiyordu onlara. Ondan sonra Efes dış şutları atmaya başlayınca Bayern'de hani bu tarz takımları çözmesi biraz daha kolay oluyor. Çünkü yetenek bazlı takımlar olmadığı için oyunlarını bozduğunda hani oyuncuların da yapacakları kısıtlı oluyor. Öyle olunca sahneye Wade Powell çıktı. İşte hani takım sürükledi bir ara. Ondan sonra ben dedim herhalde Efes rahat kazanacak dedim. Hani maçı öyle çok da şey izlemedim yani. Dikkatimi vererek. Dikkatim de dağılmıştı. Sonra bir baktım abi maçın sonunda böyle son topa gitmiş maç. Kaybetmişiz falan böyle. Çok hani son çeyrekte Reynolds çok iyi oynamıştı mesela. Oynamış. Ve Nick Weiderweb'in iki tane kritik üçlüğü vardı. Yani ondan beklenmeyecek atışlardı.
Ya
Öyle kaybetti. Hani maç sonu kötü oynadı diyelim yani. Öyle genel maç bence iyi oynadı. İyi idare etti.
biraz aslında iyi idare etti ama Efes'ten beklediğimiz bu değil ya. Ben şeyi anlamadım bazı hücumlarda. Şimdi Efes'in 71 sayıda kalması bana garip geliyor son sezondan
Evet.
sonra ki bu sezon da öyle. Böyle bir hızlı hücuma çıkarken bir yavaştı Efes. Genel olarak böyle bir takımda yorgunluk var gibiydi. Ama ya çift maç haftasının ikinci maçı olsaydı bu okey anlardım ama ilk maçta böyle bir nedense o havada değildi Efes. Zaten sonunda da Bayern gerçekten bu Alman takımı dediğimiz hiç maçtan kopmayan genelde futbolda oluyordu ama basketbolda da Bayern Münih ekolünden geldiklerini gösterdiler. Yani gerçekten hem uyuttular biraz Efes hem
Aynen.
de hiç maçtan kopmadılar. Orada da tabii dediğin gibi senin de Wade Baldwin'in çok büyük etkisi var. Hani bayağı orta mesafeden çatır çutur soktu bir ara maçın üçüncü çeyreği sanki. Ya ben de hani sıkıcı da oldu senin dediğin gibi benim de şeyim koptu. Hani son çeyrekte böyle yani kazanacak mıyız kazansak da ne olacak tadında bir maç oldu. Ondan sonra zaten verdik maçı. Yani.
Ya biraz şey maç yani erkenden gireyim de Baskonya Fener maçında mesela bir kopma anı vardı böyle 10 sayıda. Orada mesela Baskonya sayıyı bulmuştu. Baskonya maçı kopardı 20'ye gitti. Burada abi tam tersi. Burada da bir 10 sayı vardı son çeyrekte. O sekansta Efes bulamadı sayıyı.
Efes yapamadı
Bayern
evet.
aynen Bayern'i buldu. Bayern'i maçı aldı. Hani iki
Ya
tane
işte o
atıyor.
enerji yok gibiydi yani. O
Aynen.
hani
Ya böyle
Efes
hani
tabii ki de Bayern'den daha iyi bir takım ama o şeyi gösterememiş gibiydi sahada.
oyuncular da şeye bakıyor. Hani maça gelmemiş de böyle
Evet.
oynayıp gidelim ya
Ben
topumuzu.
belki de zaten yeneriz mi dediler ama şimdi
Aynen.
Bayern ne de bu sene öyle demek biraz zor açıkçası. Bilmiyorum. Geçeyim mi asıl galibiyet aldığımız maça? Tek haftanın tek galibiyet aldığımız maçına. Abi o maç gerçekten ben asıl şöyle söyleyeyim sana topu öyle bırakayım. Asıl o maçta böyle bir şey beklemiyordum. Hem deplasman hem ikinci maç. Ama hani Efes acımadı yani 100 sayı attı. Gerçekten çok da iyi bir maç. Neler söyleyeceksin?
Yani o maçtan sonra ben hani Bayern maçının skorundan bağımsız olarak bu maçın öyle geçeceğini düşünüyorum. Hani kim ki bu sene Euroleague'in yine zayıf takımlarından bir tanesi. Hani guard rotasyonu yani kısıtlı demeyeceğim ama iki tane aynı tip oyuncudan oluşuyor. Skorer, savunma yapmayı sevmiyor. İşte pot altıyla zaten pek haşır neşir bir takım değil. İşte forvetlerde Timma falan var yani. Hani kadro yetenek olarak biraz üst sınıf olsa da kadronun birleşmesi açısından bence zayıf bir kadro.
Bahis severler için hani... üst diyebilir miyiz? Kim ki gerçekten hani bahis severlerin sevdiği bir takım.
Hem savunma yapmıyor hem iyi sayı atıyor. Ama bu sefer iyi sayı atamadılar Efes'e.
Çok daha iyi attırdılar. Öyle,
biraz sinirlenmiş abi. Artık soyunma odasında neler konuşulduğunu bilmiyoruz tabii. Ama
ya, Ergin Ataman da şey yapmış olabilir ya orada.
Aynen.
İkinci maç.
Hani maçı da söylenince çok bir şey yok zaten. İlk yarıda böyle biraz kafa kafaydı ama ikinci yarıda Efes momentumu yakaladıktan sonra zaten Kimkin de hücumları Şive'de bağlı olduğu için. Gerçi Şive bu maçı pek oynamadı. Orası da bir şey. İkinci yarıda sürelerine genel olarak McCollum bıraktı işte. Hatta bu maç rekor maçı. Şive'nin çok uzun bir aradan sonra tek halinde kaldığı bir maç.
Evet, 9'da kaldı değil mi?
Aynen, 9 sayı attı. Bir de 25 küsur dakika oynadı. Öyle de bir rekor var. Hani Efes'in de savunması
maçın
iyi işler
başında,
yapmış.
Maçın başında çok da şey başlamamıştı Çivedik. Yani tabii ilk çeyrekte sanki iyi 2-3 asist de basmıştı ama tabii Çivedik'in şeyi o ya hani öyle girmek istedi maçı. Öyle girdi. Ondan sonra saldı. Neden 25 dakika oynattılar onu da bilmiyorum da. Kimkini genel olarak mantığını anlamak saçma ama gerçekten maç hakkında bir şey yapmak da böyle bir analiz bir şey yapmaya da çok gerekiyor. Efes gerçekten ben daha iyi takım abi. Bayağı ikinci lig takımı muamelesi çekti Kimki uzun süre boyunca. Ya çok kısa geçiyoruz ama geçiyoruz yani. Hani çünkü gerçekten
abi hani maçlara dair
ya, Efes bayağı hakkında
bir
şeyler.
Yani.
Aynen. Efes Bayern hakkında hani söyleyeceklerimiz söyleyebiliriz ama diğer konuşacağımız ne yazık ki 3 maçta bu hafta biraz hani 30 sayı fark, 40 sayı fark, son maçta 20 sayı fark oldu galiba. Neyse biraz hüzünlü ya. Dakikalara geçiyorum abi yavaş yavaş o zaman. Baskonya Fener maçıyla beraber.
Muhabbetin bol olduğu yere geldik.
Evet.
Konuşacak şeylerin olduğu yere.
Ya şöyle geçen haftadan alıp yine vereyim sana. Geçen hafta Baskonya'yı yenebilirse Fener, Baskonya'yı yenebilir. Madrid'i hiç beklemiyorum diyordum. İkisini de yenemedi ama yine de bir galibiyet iyi diyordum ama şöyle oldu hani. Tabii ki de Fener şu an bu ya Baskonya ile kadrosu aynıdır belki de. Buradan galibiyet çıkarmaması normal olabilir ama bu kadar fark yemeleri helik sağ içindeki duruşları falan. Yani Madrid maçını es geçiyorum. Veselili falan da yoktu ama Baskonya maçında ben hiç iyi görmedim yani. İlk 5 dakika mı? 10 dakika mı? Maçı iyi başladı Fenerbahçe. Lorenzo Brown maçta. Yine öyle bir durum var. Lorenzo Brown maçtayken Fenerbahçe maçta. Sonra ya gerçekten yok oldular yani. Ne düşünüyorsun?
Ya fark biraz suni yani. Hani ona ben çok takılmıyorum ama yani farkın oraları gelmesi bence kötü. Hani takımın maçı bırakması kötüye işaret. Yani demin dediğim gibi hani maçta son çeyreğe kadar iyi geldi bence Fenerbahçe. Ama o son çeyrekte bir 10 sayı farkın olduğu bir bölüm vardı. İki takım da 2-3 kere gitti böyle. İkisi de biz hatta Melih'le Edi'yle falan üçlük denedik. Böyle girmedi. Hani onlar girseydi fark 7'ye inecekti vesaire bir şeyler olacak. Belki Bayern maçı gibi Bayern gibi geri dönecekti Fenerbahçe ama o dış Baskonya'ya karşı Baskonya attı yani onu. Baskonya maçı götürdü. Hani oraya gelene kadar yani söyleyebileceklerimiz mesela maçın başında Yusuf Afol hamlesiyle başlamıştı Cekir yerine. Hani onların zaten uzun rotasyonu gayet iyi diyor Cekir'e bir de Yusuf Afol. Yan meseleyi yıpratmaya yönelik. Hani onu da çok gerçekleştiremedi gerçi. Baskonya Vezeli'yi çok yıpratamadılar. Zaten Fener maçı bayağı iyi başlamış. 9-0'la başlamıştı. Ondan sonra işte Bartel'in oradaki etkisi mesela çok iyiydi. Hem oraya getirdiği sertlik hem de şutuyla ön plana çıkması onu maçın yani farklı bir boyut getirmesini sağlamıştı ve maçı iyi başlamıştı. İşte erken aldığı iki faulle Fenerbahçe'nin tüm dengesi bozuldu diyebiliriz yani. Çünkü gerçekten 4 numarası yok Bartel'den başka. Oraya opsiyonlar üretiyor işte. İyi koyuyor. şey.
İkisini de oynatıyor. Ahmet'le Veseli'yi.
Dechampierre'i
koyuyor.
İşte hani maç gitli geldi geçti. Üçüncü şeye kadar. Ondan sonra Fenerbahçe'de her zamanki bir şey sayı atmadı. İşte organizasyon kurmadı. Problem çıktı yani. Dökol oluyor. İşte onları gerçekleştirebilecek kart da yoktu. Hani Kokoşkoğlu son şey olarak Kenan'ı sahaya attı. Kenan da hani takımın ana yönlendiricisinden ziyade biraz daha enerji verecek oyuncu olarak girse her zaman daha yararlı olur. Topu ona emanet ettiğinde hani iyi sayılar attı ama biraz yani bulduğu sayılar şansı diyebiliriz yani. Şansı demeyeyim de
ya
yani.
Şansı değil de şöyle de. Maçın getirdiği sayılar gibi hani böyle
aynen.
Nasıl diyeyim? Daha böyle şey puanı bir maç olsaydı. Sayılar. Aynen. 70-70 giden bir maçta son çeyrekte belki Kenan o sayıları atamayabilirdi. Ama aynen. Senin dediğin gibi ya bu Kenan'la alakalı bir değil. Kenan'ın kullanımının böyle olmaması gerekiyor yani bence de. Bu maçta sadece biraz şey hani yakın giden hatta Fenerbahçe maçın başında ki başlangıcında ben hani vay be dekolosuz demek ki böyle aynen. Daha saldırgan bir Fenerbahçe tarzıyla oynayacak. Böyle iyi bir yerlere gidebilir diye düşünüyordum ama şey beni korkuttu işte Fenerbahçe'nin 5 dakika böyle oynayıp 5 dakikada maç sonundaki Fenerbahçe gibi olması. Aynen. Hani tavanı gerçekten çok iyi diyorsun. 2 tane mola aldırdı galiba Baskonya'ya maçın başında. Ama hani tabanda da hiçbir şey yok yani. Abi ya, bir bıraktım herkes çünkü o işte biraz de, yani yine aynı şey söylemiş bozdu ama yeni takımın verdiği bir şey mi daha? Hala tam olarak kimsenin birbirine güvenmemesi, inanmamasıyla kaynaklı olabilir yani.
Ya bu yeni takımdan ziyade hani bu bence artık koçun getirdiği bir şey takıma. Ya takım çok rahat abi ve yenileceğini anladığı an seriyor minderi yani. Hani hiçbir şey yapmıyor. Mesela
koçu yüklenmeye başlayalım. Koçu yüklenmeye başlayacağımız haftalara geldik mi? Koçkoğlu kredisini bitiriyor muyuz?
Kasparlık gibi yükleneceğiz dedik yani. Bu takım oturmaz mı? Geleceğiz dedik yani.
Sen NBA'den geliyor 90. Taraftarı hikaye dayanır abi.
Ya baba evet, yani burada 82 maç yok. Öyle. Burada 30 tane maç var.
Evet. Fark ya Fenerbahçe'nin en azından fark yememesi lazım. Ya bunu şeyi yap o karakteri yüklemesi lazımdı Kokoşkov'un bu takıma.
Fark yememekten ziyade değil, fark yersin abi. Hani ama şey yaparsın, direnç gösterirsin. Son 5 dakikada o üçlük girince abi Fener dedi ki fark 13 olmuş son 5 dakika. Atamıyorum da zaten diyor. Hani ve ayrıca şunu da belirteyim. Şu haftaya kadar Fener'in yenilmesinin en büyük sebebi abi üçlük yüzdeleri. Baktığında Fener'in üçlük yüzdesi %28-30'lar civarında tutuyor. Kazandığı maçlara baktığında hep %30-35-40'larla atıyor. Bu maçta da boş üçlüğü buluyor. Real Madrid maçında mesela buldu. Barcelona maçında evet, da buldu keza. Ama abi girmiyor yani. Atacak adam yok. Melih'e geliyor atamıyor. Eddie'ye geliyor atamıyor. Lorenzo Brown'lara da atıyor işte. Hani atın adama sayısı sıkıntılı olduğu için biz zaten sene başında bu takım kurulurken herkesin kafasında olduğu gibi bizim de şey düşüncesi belirliyordu. Bu takımda kim şut atacak? Ondan sonra işte maç başına 8 tane şut atan bir tane adam varmış. Onu alalım Muçişa'dan dediler. Yerleri geldi. Hani bu bir tane oyuncu da çözecek problem değil. Hani buraya J.C. Carroll da gitsem çözüm bulunacak. Bir abi şutu daha yüksek olan yüksek yüzdelerle atan oyuncuları getirmen lazımdı. İşte Melli ile Bartel örneği veriliyor. Melli çok daha yüksek yüzdeyle atıyordu. Bartel de atabiliyor ama çok daha düşük yüzdelerle atıyor. İşte Olanavos da biliyor ama düşük yüzde. Pierre aynı şekilde. Bunların mesela bir tık üstü üçlük alabilen oyuncular olsa Fener şu an iki maç daha fazla kazandı bence. 2-3 maç daha.
En azından evet. Kopma aynen. Noktalarında daha az kopabilirdi. Ben yani burada Melih'te iki maçta da Baskonya'yı mahvetti. O beklediğim şeyleri göremedim Melih'ten. Onun üçlük yüzdesi çok düşmüş gibi geldi. Tam bilmiyorum sayısını. Hani bakmadım açıkçası. Ama Melih'in boşluk kaçırmaları biraz beni üzdü diyebilirim.
Can sıkar, can. Yani. Yapar adamı.
Var mı başka Baskonya Fener maçıyla
ilgili? Şöyle, hani Baskonya Fener değil de genel olarak Fener'le ilgili şey diyebilirim.
Madrid'den Madrid'e geçip sonra mı gene?
Madrid'e geçelim.
Tamam, Madrid'i Yani çünkü o
ya,
maçta ne yazık
başarı
ki.
Ne diyeceğim mesela? Ne diyeyim?
Yani
aslında o maçı benim istediğimden, beklentimden yüksek
şöyle en azından
geçti.
Veseli yoktu gibi bir şey
Aynen.
diyebilirim. O yüzden Tavares gerçekten Tavares 18 yaşında bir çocuk U12 maçında pota altında bir şeyler yapıyormuş gibi. Hani çok böyle pozisyon izledik yani. Bunları diyebilirim. Başka sen neler diyebilirsin?
Yani o maçı da mesela Barcelona maçı olduğu gibi hani biraz ruhsuz çıktı ama yani Barcelona maçı kadar olmasa da biraz moral bozukluğu da çıktılar. Ama maçtaki tek fark ilk çeyrekteki üçlük yüzdeleriydi abi. Real soktu. Fener sokamadı hani. Yine aynı şeye denk geliyoruz. Ve
Ya.
Fenerbahçe'de boyalı alan savunması gerçekten çok sıkıntılı. Hani pozisyon
Çok.
izlesin. Rakip uzunlar kim olursa olsun işte Alex Peterson'dan tut İşte Tavares'ine kadar en yumuşağından en sertine kadar herkes pot altında çok rahat pozisyon bulabiliyor. Şöyle sene başında mesela bu savunmayı yaparken genelde gömülü savunma yapıyordu ve takım daha koordineydi böyle daha motivasyonu yüksekti. Yeni sezon, yeni başlangıç falan. Ondan sonra mağlubiyetler o CSKA maçında ne olduysa abi takıma ondan sonra bir pot altında bir şeyler oldu abi. Yani İşte kimse savunulmuyor falan. Habire oradan sayı yeniliyor. Kapalı gömülü savunma yapıyorsun. Gömülü savunma yapıyorsan hani üçlüye açık şey yapıyorsun. Üçlük atamayınca rakip yeniyordun. Bu sefer üçlük at sokmaya başladı rakip. O zaman da açılıyorsun işte pot altını
Yine
gevşiyor.
sonradan da bakıyor rakip.
Hani şöyle ipi şöyle çektin yani teker teker hepsi sökülüyor abi yani.
Evet. Ya şimdi o Madrid maçında o da gözüktü. Hani o dediğin pot altı savunması gediğini, bir deribant gediğini Ahmet Veseli yan yanayla başlayarak en azından bir dirençle başlamaya çalışıyordu Kokoşko. Şimdi Veseli olmadığı için Ahmet Veseli de başlayamadı. Ahmet kesinlikle zaten Tavares'le eşleşebilecek bir oyuncu değil. Trey Tompkins şöyle bir şey oldu. Yani ben burada şey dedim herhalde. Kokoşko Tavares'ten vazgeçti. Tavares tutmaktan. Tavares 20 atsın. Biz onu bir şekilde kapatmaya çalışalım. Ahmet Trey Tompkins'i tutmaya çalışsın. Onunla beraber koştursun. Gerçekten Trey Tompkins'in savunmasına verdi. Tavares bir ara savunan yoktu. Böyle bir afalladı Fenerbahçe. Burada hani tabii Madrid de iyi oynadı. Onu da söylemek lazım. Sadece Fener'e yüklenmek de olmaz. Hani haftanın en iyi beşinde de söyleyeceğiz zaten. Campazzo NBA'ye gitmeden önce en son maçın nasıl olsun? Böyle olsun dersin yani. Ben
Biraz
güzel
da
maçımı
bir tık
oynayayım.
daha iyi sayı atabilirdi belki.
Hiç bakmadı
Biz
potaya.
aynı.
Hiç. Ben üç
Aynen.
ya o böyle birebir de kaldırıp saçma
Belki de
sapan
şey
üçlükler denemeyi severdi ki
düşünmedim.
sokardı da onları. Daha
Sakatlanacağım falan filan diye.
bilmiyorum
Fazlası
belki. Belki de
şey yapmadı.
daha Denver'la anlaşmamıştı.
Aynen.
Ben de çok yüzde mi düşürmeyeyim de istatistiklere falan bakarlar. Ben asist yapayım abi. Ben
Bu
bildiğim
asist
işi.
yapıyor. İyi bunu alalım. İş yapalım.
Aynen. Ya dediğimiz gibi yani şimdi Madrid'de övüyoruz ama Fenerbahçe'nin iki maçtaki genel bir şeyini söyleyeceksek bana çabuk vazgeçmesi ya. Kokoşkov'un senin dediğin gibi çabuk vazgeçmesi. Buna da takımın içinde de duru diyecek biri de olmaması. Hani
Aynen.
tek başına bir şey yapma konusunda bir Bobby Dixon vardı ama işte dediğimiz gibi Bobby de hani nereye kadar gidecek?
Yaşlı.
Baskonya maçında ilk başlarda biraz iyiydi ama
Aynen.
Madrid maçında hiç göremedik. Öyle.
Abi işte takıma ateşleyecek biri lazım. Hani o da kim? Vezeli oluyor ama Vezeli'nin de öyle bir şey yok. Hani taraftarla birlikte coşabilen bir oyuncu. Böyle tutup da hadi beyler iyi oynayalım diyecek mentalitede bir oyuncu değil yani. Onun dışında da kimse yok zaten. Yani Dökolo desem buz adam. İşte Pierre, Hamilton vesaire onların hepsi yeni geldi. Seviye atlaması için. O yüzden takımı sağ içinde ateşleyecek oyuncu da yok. Koç da o tarzda bir oyuncu. Koç değil belli ki. Yani nereye kadar gidecek bilmiyorum yani.
Ya mesela Brown Veseli ikilisi aynı anda olduğunda bazen onların enerjisini yakalayabiliyorsun ama Brown tek başına öyle bir oyuncu değil. Yani bir uzun arıyor ya da yanında bir adam arıyor. Pierre takım oyuncusu Pierre hiç öyle bir adam değil.
Aynen. Öyle adam.
Ulanovas da aynı şekilde
Aynen.
takım oyuncusu tek başına kesinlikle bir şeyler yapabilecek. Jrue Holiday ne yapabilir? İşte 7'de 7 üçlük atarsa tek başına gaza gelebilir ama o da kesin bir takımdan bağımsız. dediğimiz gibi Fener bunun eksikliğini çok çekiyor. Nasıl kısa hemen 3-5 dakikada onu konuşalım. Hani var mı kafanda böyle bir şey bilmiyorum ama Fener nasıl toparlanabilir gibi bir durum var mı senin kafanda?
Ya şöyle, en başta De Colo'nun dönmesi lazım. Yani kadronun olağan olduğun, yani normal boyutlarına geldiğinde sene başında galibiyetler mesela şey, biraz şampiyonluğa yine adayım falan filan diye düşünmüştü ama oradaki yeni takım olmanın verdiği bilinmezlikle almıştı biraz o galibiyetleri. Yani bu takım %100 maça böyle enerjiyle başlamadı. Hani takımda çok uzun bir takım değil. Çok şütör de bir takım değil. Yani bu takım ne yapar abi? Koş koş oynayabilir. Hani
savaşabilir.
Modern basketbolun getirdiğini. Onda da en önemli şey ritim abi. Hani basketbolu şutu sokmanın ne kadar şutör olursan ol, ritmini yakalayamadığında işte Melih'te, Eddie'de görüyoruz ne kadar iyi şutörler. Ama ritimlerini yakalayamadığında olmuyor. Onun için abi sürekli savunmada adam değişerek, zaten Erdemcan da bundan bahsetmişti, yardımcı antrenör, pozisyonsuz basketboldan. Orada hücumdan bir avantaj, hücum eden takımdan bir avantaj kapıp hücumda bunu en kısa sürede değerlendirmek. Bunu da en kısa sürede de karar verecek oyuncu sadece takımda De Colo. Yani onun üzerinden De Colo oyun kurucu, işte diğer oyuncular bitirici, pozisyon hazırlaması gereken bir basketbol oynaması gerekiyor. Hani ilk haftalarda da öyle oynuyordu zaten ama ondan sonra çöktü biraz bu sistem. Çözdüğünce tabii. Sürekli enerji biraz, abi. Başka biraz, çaresi yok.
Biraz sakatlıklarla beraber, kötü gidişle beraber o basketbol unutuldu. Oyuncuların da o enerjisi biraz kalmadı gibi. Umarım iyi bir galibiyetle EuroLeague'de toparlayabilir Fenerbahçe diyorum. O zaman
şöyle yoktan beşini... bir galibiyet gelmesi lazım böyle. Hani ya, bir şansa kadere.
Kolay galibiyet mi? Bence aynen.
Yok.
Yok ya. Ya
son saniyede mesela. Valencia maçı 80-80.
Anladım.
İşte Lorenzo Brown son saniye şutu atacak böyle. Sonra orada takımın aurası değişecek abi.
Evet, olabilir. Böyle ya şu şey an lazım. Herhangi bir galibiyette de bir takımın aurası. Euroleague'deki herhangi bir galibiyette değişebilir ama ben böyle daha hani şey bekliyordum. O Fenerbahçe'nin o Baskonya ilk 5 dakikası var ya, öyle oynayabilir Fenerbahçe. Aynen. Ya 40 dakika oynayamasa da ya bir 30 oynar yani. 30 dakika öyle oynasa Fenerbahçe Valencia'yı mesela rahat yener bence. Çünkü aynen, gerçekten iyi bir basketbol temeli. Aynen. Gerçekten iyi bir basketbol anlayıcı. Gerçekten iyi bir basketbol. De Colo olmasa da, şimdi Veseli olmadan zor ama Veseli çok çünkü o basketbol temeli. De Colo olmasa da basketbolu kazanmış. Belki öyle bir galibiyetle Fenerbahçe tekrardan ritmini bulabilir diyorum. Geçiyor muyum en iyi beşe artık? Geçeyim mi?
Ne vardı?
Abi ben teker teker söyleyeyim. Sen yaptıklarını söyle abi. Mike James'in coşması diyorum ben ilk maçta.
Abi Mike James maçta da harikalar yarattı yani. Bir tanesinde 30 attı, diğerinde 25 attı.
İlk maçta hani... haftanın ilk maçında o ard arda attığı üçlüklerde kaldı hafızam hala. Gerçekten çok acayip. Ya, NBA, tekrar NBA olur mu be Mike James dedirtti bana.
Klasik şeyleri var ya, step back üçlüğü var. Evet, onlardan evet. Attı. Gerçekten iyi maç oynadı o da.
Sonra Campazzo biraz.
Aynen.
Sonra Campazzo bahsettik ondan biraz.
Alma sebebimiz işte NBA'ye gidecek yani biraz. Onun da konuşalım.
Son diye. Kez alabiliriz diye.
Aynen, son kez. Bir last dance.
Aynen, last dance'ini yaptı Fenerbahçe'ye karşı. Abi Denver, bilmiyorum Campazzo'luk bir yer mi? Hani senin düşüncen var mı bu konuda? Tam daha iyi yerler vardı bence Campazzo için. Daha iyi çözüm olacağı yerler vardı. Denver bana çok öyle gelmedi.
Ya Campazzo iyi de çok kısa ya. Valla o düşünüyor.
Çok
kısa,
evet.
Yani.
Çok zorlanacak o konuda.
Savunmada ne yapabilir ki yani? Hani 4 kişinin savunmada. Hani demiyorum yani. Tabii çok geçen şey internette şey gördüm. Yaptığı, aldığı kupaları, başarıları falan gördüm. Böyle 30-40 tane şey var yani. Hani artık Arzu'nun kralı olmuş. Yani gitmesi de lazım. Aynen. Bir zahmet
ya, gitmesi lazım. Ya yani çok yetmiş.
Yapmıştı o yani. Çok. Yani denemesi şarttı. Umarım başarılı olur.
Bakın ya, umarım ben çok ilk 5 beklemiyorum. Ya zaten Denver'da beklemiyorum da. Genel olarak hani NBA kariyerinde bir ilk 5 olarak devam edebileceğini düşünmüyorum ama böyle bir şey olabilir. Çok daha kısa ya. Avrupalı Dennis Schröder falan, böyle bir o tarzda bir basketbol uydurabilirse kendine, böyle bir yedekten girip falan.
Zamanında
belki
şey
de tutunabilir.
Gitmişti. Hatırlıyor musun? Pablo Prigioni vardı. Real Madrid'de oynamıştı.
New York'ta
New York'a gitmişti. O mesela 37 yaşında falan gitmişti. Yani o da biraz fizik olarak tam fazla kadar olmasa da NBA için yetersiz bir şey vardı. Fena da oynamamıştı yani NBA'de.
Ya evet, iyi öyle. Süre almış. Şey, Marcelinho Huertas gitti mesela.
Aynen.
Ya Lakers'ın kötü zamanlarıydı ama
aynen.
İyi kötü sonuçta süre almıştı. Süre almıştı orada. Hani o Lakers kadrosunda zaten kim ne oynasa iyi gözüküyordu. O yüzden Marcelinho Huertas da bir şeyler oynamıştı. Sonra 3 numaraya geçiyorum abi. Clement Prepelic.
Prepelic'i aldık.
Prepelic süperliğini gösterdi yani.
Benim çok sevdiğim bir şutördü zaten. Hani geçen sene de neredeydi? Badalona'daydı sanırım. Oradan beri takip ediyordum. Hani oradan beri değil, önceden beri takip ediyordum da orada da takip etmiştim. Hani Euroleague yapar mı acaba diye düşünüyordum. Hani yaptı da başarılı oldu yani. Şu ana kadar işte 10 haftadır gayet güzel bir performans var. Zaten ne kadar iyi şut attığını, ne kadar iyi şutör olduğunu söylememize gerek yok. Bu hafta da iki maçta da 22 ile 24 sayı attı sanırım. Galibiyetlerde de önemli bir rol oynamıştı. Yani takımın en skorer oyuncusuydu.
Valencia'nın da şey haline geldi yani. Nasıl diyeyim? Valencia daha böyle kadro kurulurken en başta herkesten biraz katkı alırım tadında kuruldu bence ama Prepelic baya ben buranın en iyisiyim arkadaşlarım, skoreriniz benim tadına getirdi Valencia'yı da ama iyi de oynuyor, böyle devam edebilir deyip Alec Peters 4 numarada.
Aynen. Fener maçını zaten hani maçı koparan adamdı biraz. İşte Zalgiris'le oynanan maçta da Fener maçında oynadığı gibi oynadı zaten.
Yine uzun bulmakta zorlandık açıkçası ama Alec Peters de orada Fener maçında Fener maçında gösterdiği performanstan dolayı koyduk oraya. Diyebiliriz.
O da mesela bir üst seviyenin oyuncusu olmadığını gösterdi. Hani Efes'te, CSKA'da öyle çok süre alamıyordu.
Evet.
Efes'te hiç alamadı. Bir alt seviye takım işte. Valencia, Baskonya, işte kim var başka? Maccabi gibi takımlarda hani güzel süreler alabileceğini gösterdi yani. Oraların
oralarda da iyi oynuyor ama. Hani
aynen.
Şey, hala bir büyük takıma şey yetiştirebilir yani. Alsak mı acaba? Ama
gibi.
Alınca...
5'teyiz.
Aynen. Alınca olmuyor ama diğer takımda da iyi oynuyor. 5 numaramız da abi Alan Reynolds. Burada da biraz yine temsilcimize karşı iyi oynadığı için öyle bir etki uyandırdı bizde. Efes'e karşı çok iyi bir basketbol oynadı.
O da durdu. Son çeyrek bizi bitirdi abi.
Evet,
12-14'te yani... yattı son çeyrek. Gerçekten. Ama özellikle son basketine baktım. Ben orada steps çalardım abi. Kimse itiraz etmedi.
Ya şöyle nasıl diyeyim, biraz hani yarım adım var gibi bence de ama çok emin değilim yani evet. O konularda
durup
ben
şey
daha çok daha çok NBA izleyicisi olduğum için devam et abi ama
hani LeBron'u falan görmüş
çalsadım şey. Abi yani yarı sahaya kadar gelen hiçbir şey değmedi steps olmadığı için burada da ben devam et derdim. Önceki sayılarına göre büyük ihtimal hakemler de şey yapmış olabilir orada. Abi bu yıldız adamı, bunda bir şey yok diye devam
büyük ihtimal dedim 1'e 0 zaten maçın da sonu. Boş smacı şimdi size çalmadı.
Hadi abicim bitecek maç şimdi. Abi küçük burada akışımız da yok ama 3 dakika falan onu da konuşalım bence. Milli takımdaki koç değişikliği.
Ha. Ya valla onunla ilgili çok dedikodu çıktı bir ara Larkin'le ilgili. Hani onun tamamen yalan olduğu söylendi. Herkes tarafından. Yani bizim de takip ettiğimiz yorumcular tarafından.
Bu arada böleceğim ama hani hiç bilmeyen vardır belki. Hafta arasında şimdi milli takımımız tekrardan Eurobasket elemeleri oynayacak. Ne zamandı? Bir Hırvatistan, bir Hollanda var galiba.
Aynen.
27 Kasım'la 29 Kasım olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hafta arasında da koç Ufuk Sarıca yerine Tofaş'tan ayrılan Orhun En'e getirildi. Milli takımda öyle bir değişiklik oldu onun hakkında. Evet abi, buyur devam et.
İşte herkes şey dedi ilk başta, bir haber çıktı Larkin'i kadroya almadığı için dendi. Hani Larkin'i zaten kadroya almaması bir şey değil. Yani Larkin Türk olduktan sonra o takımda oynayacak abi. O
yani şey tabii yani. Ki de. O bana da çok saçma geldi. Yani hangi koç neden Larkin'i Türk olduktan sonra almasın? Hani, ya bilmiyorum. Çok oturtamadım yani.
Abi kim yazmıştı Twitter'da? İsmail Şenol mu yazmış? Tam hatırlamıyorum. Tolga Geçim'den dolayı sanırım bir tartışma çıkmış.
Ben onu görmedim.
Ufuk Sarıcı Tolga Geçim'i almak istemiş takıma. Türkiye hı-hı. Basketbol Federasyonu alamazsın demiş. Hani ondan dolayı bir karışıklık çıkmış. Sonra da işte ayrılma süreci gerçekleşmiş. Ama şu an Tolga kadroda yani. Hani,
evet ben de onu diyecektim. Tolga yani, şu an kadroda.
Bu ne berhiz, bu ne de hana turşusu derler adam.
Ya bilmiyorum hani konu
ya, neden böyle berlik oldu.
Aynen. Bir de çok da hani çok da Ufuk Sarıca'yla hani şöyle söyleyeyim. Çok da Ufuk Sarıca'yla Türkiye Basketbol Federasyonu arasında iyi olmadığını hı-hı. zaten hani biraz yani. Biliyorduk yani. Hani tam şey değillerdi. Müthiş uyumlu aynen. değillerdi yönetimle Ufuk Sarıca. Belki de bir ateş yanmasını bekliyorlardı. Ama şöyle kim gelebilirdi en iyi? Orhun Öne gelebilirdi yani.
Ya öyle abi hani artık ben çok sıkıldım bu Erçin koç değişikliklerinden ya.
Ya tabii ki de ben de çok sıkıldım. Hani bir de ne kadar gruptan falan çıkamasak da ne kadar iyi bir Dünya Kupası geçirmiştik. Hani Amerika'ya karşı neler neler oynamıştık falan filan. Ufuk Sarıca en azından bir mantalitesi vardı. Bilmiyorum şimdi tekrardan sil baştan ama Shane Larkin toparlar ya. Shane Larkin yani iki galibiyetle unutturur bize. Şey, hafta sonunda iki galibiyetle koç değişikliğini unutturur.
Evet, Hırvatistan'da yaşlı Simon mu kazanacak? Bizdeki yani. Devşimeler.
Abi şöyle bir durum bir de onu gördüm galiba yanlış görmediysem. Tüm Efes oyuncuları geri çağrılmış. Kızıl Yıldız maçında oynayacak.
Aynen.
Sonra gidecek. Bir gün sonra Hırvatistan maçında oynayacak falan filan. Yani bu iş bilmiyorum. Biraz şimdi, acayip geldi bana ama kime patlar? Umarım Hırvatistan maçında böyle 3-4 tane ölü Efes oyuncusu görmeyiz sadece.
Biz bu programı salı günü çekiyoruz. Salı akşamı. Haberleri ona göre aldık. Bir de Efes'te şu an 4 tane koronavirüs çıkmış abi. Ondan dolayı da aynen. Büyük ihtimalle çağrıldı oyuncular. İşte Micić yok anladığım kadarıyla. Son maçta sakatlanmıştı. Kimki maçında. Micić yok. Simon olmayacak. İşte saydığımız 5 oyuncu milli takıma gidiyor. Hani Efes'te şu an Kızıldız maçını çıkabilecek bir kadro yok yani. Dunstan evet. yok aynı şekilde. Plyce var. Bobo var. İşte o ikisi oynar büyük ihtimalle. 5 ve 2 oynarlar.
Milli takıma da
oyuncu yok. Yani aldığımızdan oyuncu koyacaksın.
Milli takımı da gidip yani şimdi oynayacaklar Kızıldız maçında da geri çağrılanlar. Larkin, Burahan, Doğuş, Tolga 4-5.
Sertaç.
Sertaç. Aynen. Harbiden tüm takımı gönderince Ergin'e tamamen geri çağırmış. Neyse kabul edilmiş. Bakalım umarım Efes oyuncuları 2 maça da yetişebilir. Efes'e milli takımı kurtarabilir diyorum abi. Hollanda'yı yeneriz herhalde ya. Ama Hırvatistan'ı bilmiyorum.
Hollanda ile son karşılaşmamız da biraz zorlu geçmişti. Hatırladım.
Zor kadarıyla. Onlar da evet aynen. hatırlıyorum. Hem biraz gençler tanımadı.
Bir tane şütörleri vardı.
Aynen bir tane. Aynen. Hatırlamıyorum ismini de bir tane hı-hı. sıkıntı çıkartan oyuncuları vardı ama hani Hollanda falan yenelim abi Hollanda'yı. Hani
5. sınıf basketbol ülkesi ya. Lig.
Evet.
Hollanda ligi yok ya.
Tamam biz bu takımları futbolda yenemeyeceğiz hiçbir zaman tamam mı? Yani basketbolda Hollanda falan hani konuşmayalım bile işte.
Aynen.
Neyse milli takımda konuştuysak yavaş yavaş kapatıyorum. Bizi Dunks & Talks Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Oraya DM'den istediklerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da da nf.com.tr son periyot ve nf Europe sayfalarını takip edebilirsiniz. Bize oralardan erişebilirsiniz diyorum. Ben Erdem Çıragöz. Bana Erdem Çıragöz Twitter Instagram adresinden arkadaşım Mert Uzen'e de Mertuzen98 Twitter ve Instagram adresinden ulaşabilirsiniz diyorum. Ve haftaya görüşmek üzere diyorum o zaman.
Haftaya görüşürüz. İyi akşamlar herkese.
Bye bye.